Ayrım 3. İkinci bölüm. Gökhan patlama bölgesinden birkaç kilometre kadar uzaklaştı. Eğitimli kulakları bölgenin üzerinde dolaşan uçakları hala duyabiliyordu. Bu kadar büyük bir tuzağın nasıl ve kimler tarafından kurulmuş olduğunu anlayamıyordu. Yılandan aldığı bilgiler ona mutlaka yardım edecekti. Ama şimdi Türkiye'nin büyük bir tehdit altında olduğunu düşünüyordu. Birileri gri takımı ortadan kaldırarak büyük bir operasyonun önündeki engelleri temizlemek istemişti. Elde ettiği bilginin ağırlığı altında ezildi. Bir an için uzun süren çatışmanın ve daha önce yaşadıklarının psikolojik baskısını hissetti üzerinde. Bedenin ve sinirlerinin ağır baskı nedeniyle gerildiğini ve geçmişte olan hesaplaşmalarını tekrar su yüzüne ittiğini hissediyordu. Durup düşünecek zamanı yoktu ama yaşlanmıştı da artık. Belli bir yaştan sonra yıpranan sinirleri hiçbir ruhsal güç onaramazdı. Buna rağmen bütün gücünü topladı ve ormanın içine doğru koşmaya başladı. Etraf parçalanmış insan bedenlerinden geçilmiyordu. Kesif bir duman kararan gökyüzünü daha da boğucu bir hale getirmişti. Yaralıydı fakat oradan uzaklaşması gerekiyordu. O kadar tehlikeli bir bölgeydi ki sadece düşman askerleri değil, yaşayan her organizma insan hayatına kasteder biçimde düzenlenmişti sanki. Bu kadar güzel bir doğa parçasının bu kadar çok kötülüğü ve ölümü barındırıyor olmasından derin bir huzursuzluk duydu Gökhan. İçinde hissettiklerinin pek çoğunun artık insani duygular haline gelmesinden rahatsızdı. Bu yetiştirildiği keskin savaşçı biçimini yavaş yavaş kaybettiğini gösteriyordu ama buna izin vermeyecekti. Düşmanlarının onu yenmesine izin vermeyecekti. Afrika'nın onu yenmesine izin vermeyecekti. Afrika dünyanın incisi olabilecekken bir kaosun içinde tutuluyordu. İnsanların birbirine karşı davranışı mantıkla açıklanabilir türden değildi bu kıtada. Kesif şiddet, kesif cehalet bir arada birbirini besliyordu. Belki de gri takımın kalan son üyesiydi. Fakat birinin daha sağ kalmış olabileceğine dair garip bir his vardı içinde. Ne yapacağını az çok biliyordu. Buraya gelirken en kötü durum için birkaç plan hazırlamıştı. Bunlardan biri bölgeye çok uzak olmayan eski bir madenin yanında kurulmuş olan sadece sivil uçakların inip kalkabildiği basit bir havaalanı ile ilgili olarak yapılan birkaç basit düzenlemeydi. Bunu diğerlerinin haberi olmadan yapmıştı. Kendisini arkadaşlarına ihanet etmiş gibi hissetmesine gerek yoktu. Eğer onunla kurtulmuş olan başka birisi olsa o da bu düzenleme için çok mutlu olacaktı mutlaka. Orman bir insanın hızlı hareket etmesi için hiç de uygun bir yer değildi. Ama yapacak fazla bir şey yoktu. Peşine takılmış olanlar var ise arkasında bıraktığı kan izlerini çok kolaylıkla takip eder ve onu yakalayabilirdi. Dolaşan uçaklar da etrafta canlı olup olmadığını mutlaka kontrol ediyor olmalıydı. Her an bir insansız uçağın kamerasında hareket eden beyaz bir figür olarak görünmek istemezdi. Atılan bombalar çatışmanın her iki tarafını da ortadan kaldırmaya hedefliydi. Bu da çok bilmedik bir şey değildi. Her zaman çatışan tarafların dışında üçüncü bir tarafın o çatışmadan nemalandığını görmüştür zaten. Bu tür şeylere sinirlenemiyordu bile. Hiçbir şey hissetmiyordu. Adamlar her kimse onları kullanmışlar ve işleri bitince de bombalara hedef olmalarına izin vermişlerdi. O kadar profesyonelce olmuştu ki her şey, Gökhan hislerini kaybettiğini düşünürken bugün yaşadıkları onu şoka uğrattı. Böylesi zor koşullarda insani duygular düşmana karşı gelmek konusunda çok yıpratıcı ve mağlubiyete neden olacak önemli bir tehdit oluşturabilirdi. Saatler boyu orman içinde dolaştı. Bazen hangi yöne gittiğini unutuyordu. Bir süre sonra sadece içgüdüleriyle hareket ettiğinin farkına vardı. Hayvani içgüdüleri hayatta kalmak için bütün algılarını sonuna kadar açmış, bedeni son noktasına kadar gelmişti. Etrafı puslu görmeye başladı, üşüyordu. Kan kaybının çok fazla olmadığına inandırmak istiyordu kendisini. Ama durum sandığından daha kötü olabilirdi. Bir süre sonra geniş bir açıklığın olduğu alana geldi. Burası eskiden maden olarak kullanılan yüzlerce kölenin öldüğü, daha sonra madenin tükenmesiyle kapatılmış olan bir alandı. Hala silahlı gruplar tarafından merkez olarak kullanılıyor olabilirdi. Alanın etrafından gizlice dolaşmaya başladı. Havaalanını gördü. Yarası zorluyordu ve acilen bakıma ihtiyacı vardı. Havaalanının ucundaki küçük kulübede birilerinin olduğunu biliyordu. Onlara çok para vermişti. Paranın bir kısmını da geri döndüğünde vereceğini söylemişti. Yavaşça kulübeye doğru yaklaştı. Küçük bir sivil uçak gördü. Sonra birden duyduğu sesle irkildi. Gökyüzünde bir başka uçağın havaalanına yaklaştığını fark etti. Hemen içeri girdi. Kulübede iki zenci oturmuş kağıt oynuyordu. Silahını onlara doğrulttu. Bu ayarlamayı yapan adamın gülmesiyle beraber bütün beyaz dişleri ortaya çıktı. Gökhan rahatladı. Adamlar Gökhan'ın yarasıyla ilgileniyordu. Bu arada yere inen uçağın gürültüsünü hissedebiliyordu ama daha fazla ayakta duracak hali kalmamıştı. Gözleri karardı, adamların koluna yığıldı. Bazen işleri şansa bırakmak gerekebilirdi. Bu o anlardan birisiydi. Hem kendinin hem de Türkiye'nin kaderi bu iki zencinin ellerindeydi. Üçüncü bölüm. Telefon uzun süre çaldı. Bakanlıktaki odasına yeni gelmişti. Ellerini peçeteye kuruladı, telefonun başına oturdu. Biraz ileride masasında oturan zavallı görünüşlü kıza da sert bir şekilde bağırıp çay istedi. Telefonu açtı. İlk cümleyi duyduktan sonra beti benzi atmış bir halde hemen birkaç tuşa bastı ve telefonu daha içerideki büyük toplantı odasında bulunan telefona aktardı. O odaya kimsenin girmesi yasaktı. Elinde telefon ayakta dolaşmaya başladı. Karşısındaki adam ona bir şeyler söylüyor, o da sürekli olarak onaylıyordu. Masaya oturdu ve not almaya başladı. Bu sırada elinde çayla odaya sekreteri girdi. Çılgına dönmüştü. Odada konuştuğu şeylerden duyulacak bir söz bütün bürokrasi hayatını yok edebilirdi. Kız onun bağırmasına rağmen masaya yaklaştı ve çayı bıraktı. Yanına yaklaşıldığında etrafa yaydığı negatif elektrik hissediliyordu. Kıza bağırması telefonda konuştuğu adamı sinirlendirdi. Bu zavallı aşağılık adamın kendisine hava attığını düşündü. Onun için hiçbir değeri yoktu. Fakat o bir değeri varmış gibi davranıyordu. Buna normalde izin vermezdi ama kullanabileceği insanların böyle saçma hareketler yapmalarını çok da umursamıyordu. "Efendim, şimdi bana tek tek ne istediğinizi dile getirirseniz onları not alayım ve yerine getirmeye çalışayım," dedi. "Bir daha benimle telefonda konuşurken sakın kimseye bağırayım deme, yoksa seni bitiririm." "Efendim, affedersiniz. Benim affetmediğimi bilirsin." Saygıda kusur etmiyordu. Bunları söylerken kendini toparladı. Ama sekretere bağırmak iyi gelmişti. "Şimdi sana söyleyeceklerimi çok iyi dinle," dedi adam. Ses tonu normal bir insan olmadığını hemen belli ediyordu. "Biliyorsun, orada yürüttüğümüz proje çok önemli. O projenin kusursuz işlemesini istiyorum ama aldığım duyumlar gösteriyor ki birileri duruma uyanmış ve hatta karşı proje üretilmiş. Bundan haberin var mı?" Adam sorguya çekildiğini hissetti. Birden kalbi hızla atmaya başladı. Korkunun kokusu telefonun öbür ucuna kadar gitti. Korku iyi bir şeydi. İnsanları çalışmaya zorlardı. Hata yapmak konusunda daha çekingen olurlardı. "Efendim, şu ana kadar böyle bir konudan haberim olmadı. Mümkün olduğunca Ankara'daki kontaklarımı baskı altında tutuyorum. Onlardan bilgi almaya çalışıyorum. Biliyorsunuz her çevreden çok yakın arkadaşlarım var," diye güldü. Ahizenin öbür ucundaki ses daha sinirli bir biçimde nefes aldı. Bu gerekli mesajı vermişti. Espriyi kısa kesti ve hemen normal konuşma seyrine döndü. "Dediğim gibi henüz sizin projenizi olumsuz yönde etkileyecek bir başka projenin uygulamaya konduğuna dair hiçbir bilgi yok." Karşıdaki ses, "Peki bizim projemizin ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Bürokrat birden durdu, kekeledi. "Bilmediğim bir şeye karşı bir şeylerin yapıldığını nasıl bilebilirsin?" diye sordu. Yüzü kızarmaya başladı. Heyecanlandığında hep böyle olurdu. Saçmalar ve yüzü kızarırdı. "Efendim, ben genel olarak büyük bir hazırlık ve çok farklı bir proje üzerinde çalışılmadığını söylemek istedim. Eğer böyle bir şey varsa bu son derece gizli bir durum olmalı." "Buna göre olayları yeniden analiz etmeye çalışmalısın. Daha derine inmen gerekebilir. Şu anki çevrenin bu konular hakkında hiçbir bok bilmediğine eminim. Çok daha önemli insanlarla görüşmelisin. Bunu ayarlamak için para konusunda hiçbir sınırımız yok, biliyorsun. Diğer bürokratlarla, devletin içinden insanlarla arkadaşlık kurmak için yapabileceğin her şeyi yap ve çok çabuk ol. Sadece birkaç günümüz, belki daha az zamanımız var." "Efendim, sizin projenizin ne olduğu hakkında bana bilgi verebilir misiniz?" "Sana şu kadarını söyleyebilirim. O bölgede bize karşı gelebilecek ekonomik ya da bilimsel bir gücün olmaması gerekiyor. Daha doğrusu Orta Doğu'da gerçek anlamda özgür bir ülke istemiyoruz. Bir şekilde bize bağımlı olmak zorundalar. Bunu anlıyorsun değil mi?" "Tabii anlıyorum efendim," dedi. "Hedefimizi gerçekleştirmek için bazı özel operasyonlarımız da var. Özellikle Türkiye'nin yönlendirilmesi ve enerji girişimleri konusunda başarısız olması gerekiyor. Bu çalışmaları başarısız kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve dediğim gibi özel operasyonlarımız var. Ama bunların ortaya çıktığına ya da bizim özel operasyonumuzun birileri tarafından anlaşıldığını düşünüyoruz. Ve yapman gereken buna karşı neler yapıldığını öğrenmek. Sakın bana bir şey yapılmıyor olabilir deme. Mutlaka bir şey yapılıyor." Bürokrat ürperdi. Bazı şeyleri biliyordu ama bunu kendisi bile kabul edemiyordu. Durum çok zordu. Bir an önce harekete geçmeli, bu adamların istediğini vermeliydi. Sadece kendi canını kurtarmayı düşünüyordu. Hem canını kurtardıktan sonra dünyanın başka bir yerinde kendisine güzel bir hayat kurabilirdi. 4. Bölüm. Gökhan ne kadar süredir havada olduklarını bilmiyordu. Uçakta olduklarını da kendine gelip camdan baktığında anladı. Uçsuz bucaksız bulutların üzerinde bu yapay metal kuşun nasıl olup da uçabildiğini anlam veremiyordu. Hemen hemen bütün vidaları ve bağlantı noktaları hareket ediyordu. Uçak sanki havada kalmak için özel çaba sarf ediyordu. Adamlar yaralarını sarmıştı. Gözünü açtığında karşında 3 zenci gördüğünde kendisini çok iyi hissetmemişti. Onların bakışlarındaki para beklentisini de çok rahatlıkla algılayabiliyordu. Parası yoktu ama onları çok daha mutlu edecek başka bir şey vardı. Yanında getirdiği pırlantalar onları çok daha mutlu hem de başka görevlerde kullanmak üzere motivasyon edecekti. Nereye gittiklerini iyi biliyordum. Fas'a, Casablanca'ya gideceklerdi. Casablanca'ya gittiklerinde her şey çok kolay olacaktı. Yıllar önce gittiğinde tanıştığı güzel kadını hatırladı. Bir süre sevgili olarak yaşadığı ama her zaman olduğu gibi bırakmak zorunda kaldığı kadını. Şimdi ne yaptığını düşündü. Önünde duran bir fincak sıcak çayı ve bulutlara bakarak hayallere daldı. Kesinlikle emindi. İnsani duyguları onun keskin görev anlayışı içerisinde oluşmuş robotu yok etmeye başlamıştı. Belki de yaralarıydı buna sebep olan. O kadar çok fazla savaşın içinde kalındığında insan bedeni aldığı yaraların sebebi olarak gördüğü düşünce sistemini yavaş yavaş yok edebilirdi. Eğer bu gerçekten olursa, yani içindeki profesyonel savaşçı ruhu yok olur da normal bir insana dönüşürse ne yapardı? Bunu zaman zaman düşünür, sonrasında keskin hisleriyle bu düşünceleri yok ederdi. Ama artık ciddi ciddi üzerinde düşüneceğini biliyordu. Son olmayan bir savaşın içinde olduğunu hissediyordu. Kazandığı her savaşın ardından yeni bir savaş. Bunu tek başına sonsuza kadar sürdüremezdi. Doğru olan sistemlerin savaşır hale getirilmesiydi. Sistemlerin içindeki tek tek ajanların, teke tek parçaların bu savaşı sonsuza kadar sürdürmesi beklenemezdi. Türkiye'ye dönüp bunları gerçekleştirmek istiyordu. Türkiye'de öyle bir sistem kurulmalıydı ki o sistem kendisinin düşmanlarını daha oluşmadan tanımlamalı ve ona karşı önlem alabilmeliydi. Her şey olup bittikten sonra birkaç kahraman sayesinde savaşın sürdürülmesi uzun vadeli olarak ülkenin çıkarlarına zarar veriyordu. Bunu artık çok iyi anlamıştım. Sorumluluk herkesin üzerinde olmalıydı. Az sayıda insanın üzerine bu yük yüklenemezdi. Gökhan biraz doğruldu. Adamlar onun doğrulduğunu görünce sevindiler. Artık istedikleri gibi baskı yapıp para isteyebilirlerdi. Bir süre anlamadıkları bir dilde birbirlerine garip bir şeyler söylediler. Gökhan bel çantasından küçük bir kese çıkarttı ve adamlara uzattı. Adamlar önce anlamadılar. Sonra lider gibi görüneni elini uzattı ve keseyi açtı. Gözlerine inanamadılar. Kesenin içinde 5 değişik boyutta ama en küçüğü de 3 krattan az olmak kaydıyla pırlanta vardı. 3 ile 8 krat arasında değişen bu pırlantaların değeri yüz binlerce dolardı. Adamlar çok sevindi. Neredeyse uçağın içinde dans etmeye başlayacaklardı. Onlara bir telefon istediğini anlatmaya çalıştı bir süre. Bu gerçekten de en zor şeydi. Adamlarla neredeyse sessiz sinema oynuyor gibiydi. Ama her nasıl becerdiyse belki de telepati yoluyla onlara bir telefona ihtiyacı olduğunu anlatabildi. Onlara bu kadar büyük bir hediye verdikten sonra bunu başarabileceklerinden de emindi. Afrika'da işler böyle yürüyordu. Eğer para varsa her şey mümkündü. Lider konumunda olan yanındakine sert bir şekilde bir şeyler söyledi. Bunu söylerken de orada liderin kendisi olduğunun altını çizmek istiyordu. Gökhan, insanların genlerinde saklı kalmış olan davranış biçimleri, ilk ataları da bu kadar ilkel davranışlar sergiliyordu ve işin içine şiddet girdiğinde, para girdiğinde bu ilkel davranışlar su yüzüne çıkıyordu diye düşündü. Adamlardan biri uçağın arkasından kutu gibi bir şey getirdi. Gökhan kutuyu açtığında bunun bir uydu telefonu olduğunu anladı. Gerçekten de bundan daha iyisini isteyemezdi. Adamlara teşekkür etti ve uydu telefonuyla oynamaya başladı. Biraz eski model, Alman malı bir uydu telefonuydu. İşini göreceğini düşündü. Telefonu bir süre kurcaladıktan sonra nasıl çalıştığını buldu ve bağlantıya geçti. bir an önce ulaşması gerekenler vardı. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'ndaki bağlantısı dışında neredeyse hiç bağlantısı kalmamıştı. Gri takım için çok önemli bilgileri hep o ulaştırırdı. Onun cep telefonunu hatırlayıp hatırlayamayacağını düşündü. Kesinlikle hatırlayabilirdi. Hiç şüphesi yoktu. Asla unutmayacağı numaralardan biriydi. Bağlantı sürekli kesiliyordu. Güneş patlamalarından biri olmalı diye düşündü. Uyduların çok hassas cihazları olduğunu biliyordu. Ama peşini bırakmayacaktı. Çünkü şu anda dünyaya bağlanacak ondan başka kimsesi yoktu. Eğer ona ulaşamazsa Türkiye'ye dönüşü imkansız hale gelirdi. Telefon çalmaya başladı. Gökhan heyecanlandı. Bir başka insani davranış biçimi diye düşündü. Zaman onun aleyhine işliyordu. İnsana dönüştükçe gücünün de azalacağını biliyordu. Telefon açıldı. Adam kimin aradığını bilmediği için normal bir ses tonuyla "Alo," dedi. Gökhan bir süre dinledi. Sesin olduğuna emin olduktan sonra "Serdar, ben Gökhan," dedi. Sesi karşı taraftan yankılı duyuluyordu. Adam rüyada olduğunu düşündü. Telefondan gelen bu garip ses öldüğünden emin oldukları birisinin kendisi olduğunu söylüyordu. Sanki bir kabustu bu ve günün ortasında o kabus kendini dayatmıştı. "Sen o olamazsın," diye bir an için garip bir cümle sarf etti. Şok olma sırası Gökhan'daydı. Şüphe duygusu bir anda bedenini istila etti. "Nasıl olamam Serdar, ben Gökhan, sesimi tanımıyor musun?" dedi. "Ama sen ölmüş olmalıydın," diye cevap verdi. "Serdar, nasıl ölmüş olmalıydım? Bunu nereden biliyorsunuz? Benim öldüğüme nasıl kanaat getirdiniz?" "Sadece sen değil, hepiniz ölmüş olmalıydı," dedi Serdar. Gökhan duyduklarına inanamıyordu. Yapılan saldırının Ankara'da gri takım projesini yönetenler tarafından biliniyor olduğunu düşündü. Bunun nasıl olduğunu anlamasına imkan yoktu. "Bana hemen cevap ver. Fazla zamanım yok. Her an telefon kapanabilir. Türkiye'ye dönmek zorundayım. Büyük bir tehlike söz konusu. Henüz tam olarak olayı çözebilmiş değilim ama birilerinin çok kısa bir süre içinde Türkiye'de ciddi bir soruna yol açacağını biliyorum. Bir an önce ülkeye dönüşümü hallet." Son cümlesi emir kipiyle kurulmuştu. "Geldiğim zaman bu saldırının iç yüzünü bana anlatırsın. Umarım bunu biliyor olup da bana söylemezlik yapmamışsınızdır. Gri takımın yok olması emrini sizin verdiğinizi düşünmek bile istemiyorum." Serdar'ın korkusu Gökhan'a aksetti. Gökhan anlayamıyordu. Gri takımın en önemli bilgi kaynaklarından birisi neden şimdi bu kadar şüpheli ve garip konuşuyordu? "Gökhan, buraya dönmemen gerekiyor. Türkiye'de durum artık değişti. Sizin ekibin Afrika'da yok edildiği bilgisi geldi. O dosya kapatıldı. Gri takım dosyası kapatıldı. Buraya gelemezsin. Sana yardım edemem," dedi. Gökhan ne diyeceğini bilmiyordu. Bir an için dünyası ayaklarının altından kayar gibi oldu. Gözleri karardı. İşte bir başka insani tepki. "Oraya gelmek zorundayım. Yapabilecek başka hiçbir şeyim yok. Şu anda Fas'a gidiyorum. En kısa zamanda Türkiye'ye gelmek zorundayım." "Hayır, senin için hiçbir şey ayarlayamam Gökhan. Durumlar bildiğin gibi değil. Çok çok büyük güç odaklarının mücadelesi söz konusu ve gri takım dosyası hem bizim hem onlar tarafından kapatılmış olmalıydı. Senin yaşamaman gerekiyordu," dedi. "Nasıl yani? Bunu sizin ayarladığınızı mı söylüyorsun?" "Hayır, saçmalama Gökhan. Tabii ki karşı taraf ayarladı. Sizi tuzağa düşürdüler. Ama sizin yok edilmenizle buradaki dosya da kapatıldı. Başka durumlar söz konusu. Bunları sana hiçbir zaman anlatabileceğimi sanmıyorum. Türkiye'ye dönmemelisin." Telefon birden kapandı. Gökhan ne olduğunu anlamadı. Tekrar aramaya çalıştı ama nafileydi. Hem pil bitmek üzereydi hem de karşı tarafın telefonu bir daha açmayacağına neredeyse adı gibi emindi. Bu durumda planı değiştirmek zorundaydı. Fas'tan sonra Türkiye'ye değil Belçika'ya geçecekti. Çok eski bir dosyayı yeniden açması gerekiyordu. Şu anda yapabilecek başka hiçbir şey yoktu. Bu tuzağın sadece düşmanları tarafından değil, kendilerini idare edenler tarafından da planlanmış olabileceğini düşündü. Ama bu olasılığı her zaman düşünmüşlerdi. Belki de ülkenin çıkarları gereği gri takımın artık yaşamaması gerekiyordu. Hayatta kalmasının ülkesine ihanet olup olmadığını sorguladı. Böyle bir şey olduğuna inanırsa hemen hayatına son verirdi. Olan biteni anlamak zorundaydı. Bu şüphe içini kemirirdi. Öldükten sonra bile onu rahat bırakmazdı.